Edebiyat dünyamızdan. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı. Yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Stüdyomuzda şair, yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza. Ahmet Haşim'den söz edeceğiz bugün.
Evet. Siz şiir okurken son iki mısra, mesela Haşim'in şiir anlayışı nedir diye sorsak bu iki mısrayla cevaplayabiliriz diye düşündüm.
Evet.
Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Mesela bu mısralarda tanımlanamayan, ele gelmeyen bir yön var. Haşim'in şiiri de öyledir.
Akşam şairi olarak bilinir değil mi?
Evet.
Türk edebiyatında.
Evet. Akşam şairi, renklerin şairi, mevsimlerin şairi, hayallerin şairi olarak bilinir. Ahmet Haşim öncü ve kurucu, modern Türk şiirinin öncü ve kurucu şairlerinden birisidir. Gerçekten çok önemli, böyle sanatçı kelimesini bütünüyle hak etmiş bir şairimizdir. Bazı şairlerimiz aynı zamanda şiirimizde dönüm noktalarıdır. Haşim de bu anlamda ilk ve temelli dönüm noktalarımızdan bir tanesidir. Birçok eleştirmen, edebiyat tarihçisi modern şiirimizi Haşim'in bir mısrasıyla başlatır örneğin. Melali anlamayan nesle aşina değiliz. Melal, evet. Hüzün. Üzüntü ile karşılayabiliriz. Yani insanın iç dünyası diyebileceğimiz, ruhsal yapısı, psikolojik yapısı diyebileceğimiz, dışarıda gördüğü, edindiği her şeyi iç dünyasının prizmasından yansıtması diyebileceğimiz bir şiir anlayışını Türk şiirine getiren şair diyebiliriz. Haşim'den önce de örneklerine rastlayabiliriz bu yaklaşımın. Fakat bütünlüklü, köklü ve temelli bir yapı olarak ilk defa Haşim'le şiirimizde somutlaşmıştır diyebiliriz.
Evet, sembolizmin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi olarak da bilinir. Değil mi Ahmet Haşim?
Şimdi bu hususta farklı bir şey söylemek istiyorum Dilek Hanım. Mesela biz Haşim'le ilgili bir okuma yapsak, Haşim üzerine yazılmış kitapları, yazıları, dergilerin özel sayılarını, dosyaları okusak, karşımıza en çok çıkan iki kelimeden birisi bu sembolizm. Bir de empresyonizm var, izlenimcilik. İşte Haşim'in şiir anlayışı şöyle sembolizm, böyle sembolizm. Ben bu kelimelerle yaklaşıldığı takdirde Haşim'in şiirini kafamızda tam oturtamayacağımızı düşünüyorum.
Türkçeleştirmek lazım
yani,
belki de, değil mi?
Hani biraz öyle, biraz da şöyle bir şey. Hani edebiyat bir kenara, dil bütünüyle sembolik bir işlem. Yani her şey bir sembol. Yani bu Haşim'in şiiri hakkında bize aslında bir şey söylemiyor. Mesela teknik üzerinden gitsek ve serbest müstezat desek bile Haşim'in şiiri kafamızda daha bir somutlaşıyor. İç dünya meselesinde de olayı şöyle çerçevelemek gerekiyor. Haşim öz itibariyle 1910'lu yılların şairi. İlk kitabını da 10'lu yılların sonunda 1921'de çıkarıyor. Dergah dergisi bugün de yayın yapıyor. Yayın evi bünyesinde. Yahya Kemal, Ahmet Haşim gibi o dönemin en önemli sanatçıları bir dergi kuruyorlar. Dergah dergisi diye. O yayına başlıyor ve ilk kitap olarak Haşim'in kitabını çıkarıyor. 1910'lu yıllarda şöyle bir çerçeve var. Aslında şiir adına çeşitli kanalları temsil eden şairlerin hepsi belirli bir fikri şiirlerinde propaganda ediyor.
Evet.
Yani şiir fikrin, düşüncenin, belirli dünya görüşlerinin yedeğinde veya ikincil derecesinde kalıyor. Bunlara karşılık Haşim tek başına şiiri savunuyor. Biz bugün Haşim'in şiirlerini, düz yazılarını biraz daha yakından okuyup Haşim hakkında bir kanaat edinmek istediğimizde mesela vardığımız ilk sonuçlardan birisi şu. Yani şairlik vasfından başka Haşim'in hiçbir şeyi yok. Örneğin biz Tevfik Fikret'i batıcılıkla izah edebiliyoruz. Mehmet Akif'i İslamcılıkla, işte bu topraklara bağlılıkla izah edebiliyoruz. Bir başka şairi şuyla, şuyla, şuyla, şuyla. Ama Haşim dediğimiz vakit aklımızda ve elimizde şiirden başka hiçbir şey kalmıyor. Bu bence Haşim'in üstün yanlarından birisi. Şiir kendi başına ve sadece hissedilirken veya yazılırken ondan duyulan zevkle sınırlı bir şey olarak tanımlıyor şiiri. Bu son derece modern bir tavır. Zaten Haşim dünya edebiyatını o dönemde bile çok yakından izleyen bir şair. Mesela Türkçe'de diyelim ki hiç kimse Avrupa'da işte yazılan şiirleri, akımları yani günü gününe takip ediyor Haşim bilmezken Haşim onları günü gününe takip ediyor. Hani hem kendi şiirimizi hem Batı şiirini çok iyi bilen, yakından izleyen, gelişmelerin birebir farkında olan bir şair. Mesela herhangi bir şair işte bağlı olduğu düşüncenin temel önermelerini şiirleştiriyor. Ama bu ona bir avantaj sağlıyor okuyucu katında. Çünkü ona aşina kulaklar var. Alımlaması kolay oluyor.
Evet.
Haşim ise bunların çok dışında farklı bir işlem yapıyor. O zaman tepkiyle karşılanıyor. Mesela kendi döneminde Haşim çok eleştiriliyor. Bütün eleştirileri topladığımızda, bunun özünde ne var diye sorduğumuzda biz bunu anlamıyoruz. Veya sen toplumsal meselelerden bahsetmiyorsun. Yani bunlar bir eleştiri olarak yöneltiliyor. Fakat gözden kaçırılan husus şu, Haşim zaten şiirin öyle yazılması gerektiğini savunuyor.
Evet, zaten onun düşüncesi o yönde. Yani sanat sanat içindir düşüncesini taşıyor. Bir de şiir için şöyle diyor, hikaye değil şiir diyor, sessiz bir şarkı. Şiirde ne bir gerçek haberci var, habercidir diyor şair. Ne güzel konuşan insan ne de bir kanun koyucudur. Şairi de öyle tanımlıyor.
Haşim kendisine yöneltilen eleştirileri şiirde anlam. O ünlü bir yazısı var, şiirde mana ve vuzuh diye. Anlam veya mana başlığı altında toplayabiliriz. Şiir anlaşılmak için yazılmaz. Temel görüşü bu Haşim'in. Yani ben bir şiir yazacağım, siz onu anlayacaksınız. Peki şiiri anlamayacaksak ne olacak? Derinden hissedeceksiniz. Buna yakın bir anlayışı var Ahmet Haşim'in.
Asıl özelliği duyulmaktır demiştir.
Evet.
Değil mi şiir için?
Hatta mana için diyor ki Şiirde mana aranmaz, şiir yorumlanamaz. O günün ifadesiyle tefsir edilemez diyor. Yani ben şiirde şunu şunu şunu şunu kastettim, yapılamaz. Şiir size nüfuz eder. Şairden de aynı anlamda dışa çıkar. Mesela çok ünlü bir şiiri var. Bir günün sonunda arzu diye. Orada göllerde bu dem bir kamış olsam diye bir mısrası var. Bu mısra o günün mizah dergilerine bile konu oluyor. Oysa Haşim mesela ufuk kızıllaşmakta, güneş batmakta, önünde upuzun bir göl var, sazlıklar var. Böyle bir manzarayı anlatıyor ama bu alay konusu oluyor. Bunun üzerine de Haşim bizim şiirimizde ilk poetika sayabileceğimiz şiirde anlam ve vuzuha ilişkin bir makale yazıyor. Orada şiir görüşünü, anlayışını somutlaştırıyor. Şiirin öz itibariyle anlamlı bir yapı kurmak olmadığını ama buna karşıt müzikli bir yapı kurmak da olmadığını, şiirde anlam aramak diyor, bir kanaryayı eti için öldürmeye benzer diyor.
Yani aslında hani şiirin doğduğu yer şuur altıdır diyor. Yani bunu evet, düz yazıya çevirmek evet, mümkün değildir. Yani bizim, yani bilinçaltıdır diyor. Evet.
Bilinçaltıdır. Yani idrak mıntıkalarımızın ötesi. Mesela biz Haşim'le psikolojiyi getiriyoruz şiire. Ruhsal yapı diyebileceğimiz iç derin bölgelerimizi getiriyoruz. Haşim'den önce şöyle bir poetika kurgusu yok Dilek Hanım. Evet. Mesela şiir şudur, şu şu şu şekilde yazılmalıdır. Bu anlamdaki her şey kurallar bütünü. Mesela aruz vezninin kuralları, hece vezninin kuralları, işte edebi sanatların kuralları. Haşim ise bunların dışında bir kurgu getiriyor.
Yani aslında Haşim bir de hani şöyle de düşünüyor değil mi? En güzel şiirler anlamlarını okuyucunun ruhundan alan şiirlerdir evet, diyor. Yani şiirde önemli olan anlam değil, söyleyiş özellikleridir de diyebiliyor. Tabii ki anlama çok vurgu yapmış ama aynı evet, zamanda okuyucunun da ruhuna
mesela
işlemesi Haşim'e gerekir
diyebiliyor. Mesela Haşim'e siz bu şiirin anlaşılmıyor, kapalı diye eleştiri yöneltiyorsunuz. Haşim de şöyle cevaplıyor. Diyor ki şiir zaten kapalı olmalıdır. Anlam böyle şıp diye anlaşılmamalıdır. Muğlak, belirsiz olmalıdır. Yani şiirin dili belirsizliğe yatkın. Düz yazının dili bütünüyle açıklığa, somutluğa, matematiksel kesinliğe adeta 2 artı 2 4 edere meyyal olmalıdır. Hani şiirde anlam kapalı olmalı ki ben bu şiirde ne demek istiyor diye kendi kendime sormalıyım, kendi kendime yorumlamalıyım, o anlama ulaşmaya çalışmalıyım. Düz yazıda ise bir şey anlatmak, size bir şey iletmek amacıyla yazı yazdığım için, o yazıyı kaleme aldığım için bütünüyle açık olmalıyım, kolay anlaşılır olmalıyım. Dolayısıyla Haşim mesela ahengi, müziği, hissetmeyi, bizim iç yapımızı hissetmeyi şiirinde ön plana çıkarıyor. Öyle bir şey ki Dilek Hanım, herkesin açık açık bir şeyleri propaganda ettiği bir ortamda buna bütünüyle zıt, karşıt bir şiir yazıyor. Bunu ortama kabul ettiriyor, oturtuyor, düşüncesini temellemek için düz yazı, poetika yazısı yazıyor. Bu da bizim şiirimizdeki ilk bütünlüklü poetika örneğidir. İkincisini de 40'lı yıllarda Orhan Veli ve Garip Akımı'nın poetikası kabul edebiliriz. En az yazan büyük şairimiz diyebiliriz Haşim için. Bütün bunlara rağmen Yahya Kemal, Mehmet Akif, Tevfik Fikret dönemindeki şairleri kastediyorum. Hepsinin içinde en az yazan ama en çok şiir anlayışı konuşulan, şiirleri büyük şair, büyük şiir anlamında kabul edilen şairdir diyebiliriz.
Evet.
Haşim için.
Biraz önce dediniz ya, bir günün sonunda arzu. Evet. O şiiri dinleyicilerimizle paylaşalım, hatırlatmış olalım. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan. Güller gibi. Sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan. Gün doğdu yazık arkalarında. Altın kulelerden yine kuşlar tekrarını ömrün eder ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Üstümde sema, kavsi mutalsam. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam.
Yani biz şimdi akşam, yine akşam, yine akşam mısrasını okuyoruz. Ve düşüncelere dalıyoruz.
Evet, gerçekten öyle.
Haşim böyle bir şiir istiyor. Şiir böyle olur diyor. Yani belirli fikirlerin propagandası veya işte şiir tarzında kalıba dökülmesi şiir değildir diyor. Şiiri fikrin tahakkümünden kurtarmak için büyük mücadeleler veriyor. Ve kendinden sonrası için özellikle bu anlamda bir yol açıyor. Yani arkadan gelen şairler Haşim'in bu görüşünü Türk şiirinde kökleştiriyorlar.
Aslında şöyle bir şey var. Haşim'in bu hani şiir anlayışında şunu görebiliyoruz belki de. Şiiri salt kendisi için yazmak değil, bütün herkes için yazmak ve mesela... Ben bu şiiri okuduğumda benim hayalimdeki akşam ya da göller, o güller başka. Siz okuduğunuzda
tabii
sizin
ki
hayalinizdeki göller ve akşam bambaşka.
Yani çok güzel bir noktaya temas ettiniz Dilek Hanım. Zaten Haşim'in şiir anlayışındaki temel görüşlerinden birisi şu. Okuyan herkes şiiri kendince yorumlayabilmelidir. Ama şiir buna müsait olmalıdır.
Evet.
Siz şiirde böyle bir yapı kurmalısınız. Böyle bir yapı kurmanın şartı da kesin köşeli ifadeler yerine biraz daha belirsizleştirmek. Yani anlamı yarı karanlık diyebileceğimiz bir havada okuyucuya iletmek. Kendinizden gelen duygu ve düşünceler ışığında da siz onu yeniden anlamlandıracaksınız. Eğer siz yeniden anlamlandıramıyorsanız o şiiri ikinci kez okumazsınız zaten. Bir kere okursunuz, ha bu buymuş dersiniz ve geçersiniz.
Evet, aslında düz yazı türlerinde de çok başarılı değil mi Ahmet Haşim?
Haşim'in şiirlerini şuraya koysak, düz yazılarını da buraya koysak, hangisinde daha başarılı diye sorsak karar veremeyiz.
Öyle midir?
Tabii ki bu derece başarılı.
Yani şöyle hani fıkra, sohbet...
Deneme,
gezi türündeki yapıtlarında kendine özgü bir üslup.
Tabii ki deneme kullanır diyebiliriz Haşim'in,
evet,
düz yazıları için. Mesela gezi yazılarını da deneme kategorisinde değerlendirebiliriz. Çok üstün, lezzetli bir Türkçesi vardır. Yani birçok eleştirmen Haşim'in düz yazılarını şiirinden daha üstün bulur. Ama bu şiirinden daha üstün olduğu anlamına gelmiyor. Bu bir övgü. Haşim'in düz yazılarına bir övgü. İki temel iş, şiir ve düz yazı diyelim, gerçek bir sanatçı kalitesiyle yapmıştır ikisini de. Sadece birisinde değil, ikisinde de aynı ölçüde başarılı bir sanatçı, yazar.
Evet, şair. Yazı.
Ve dönemi itibariyle de entelektüel bir kişilik. Yani şiiri bilen, dünyadaki akışını gidişini bilen, bunlar hakkında yorum yapabilen, yeni fikirleri Türk şiirine, edebiyat ortamına taşıyan entelektüel bir kişilik Haşim.
Evet, bir de hani yazmış olduğu Göl Saatleri diye bir şiir var. Ondan da biraz söz eder misiniz bize?
Şöyle bir şey söyleyeyim Dilek Hanım. İki tane kitabı var Ahmet Haşim'in.
Evet.
Birinci kitabı Piyale, ikincisi Göl Saatleri. Bunlarda mesela 3-4 mısradan oluşan birçok kısa şiirler var. Biz bunları topladığımızda yani 50-60 tane şiir ediyor. Şimdi bu kitapların hepsini bir araya getirdiğimizde de aşağı yukarı 80-100 sayfalık bir kitap ediyor. Ve bu 80-100 sayfalık kitapla Türk şiirinin en önemli şairlerinden birisi olabiliyorsunuz. Mesela birçok okuyucumuz, dinleyicimiz görmüştür. Bütün şiirleri basılır şairlerin. Birçoğu tuğla gibidir. Yani bayağı büyüktür yani.
Kitap.
Haşim onların yanında toplam hacim itibariyle çok küçük kalıyor. Ama değeri ve kalitesi kendisini koskoca Türk şiirinin öncü, kurucu, köşe taşı şairlerinden birisi haline getiriyor. Ustalık eseri şiirleri diyebiliriz Göl Saatlerine. İkinci kitabıdır. Ve iki baskı yapmıştır. Çıkıyor. Dönemini düşündüğümüzde bu da ayrıca bir başarı. Kısa bir süre sonra ikinci baskısı yapılıyor.
1911'de yayınlanıyor Göl Saatleri. Peki Ahmet Haşim Fecrati'nin temsilcilerindendi değil mi? Sonra oradan ayrıldı galiba.
Bizim edebiyat tarihimizde Fecrati diye bir akım yaratma çabası var. Bir edebiyat muhiti oluşturma çabası var. Haşim de o Fecrati beyannamesinde imzası olan şairlerden birisi. Fakat Fecrati'ye Haşim pas vermiyor. Ciddiye almıyor pek. Sürekli toplantıları var, yayını var Fecrati'nin. Haşim bunlara pek katılmıyor. Bir kez katılıyor sadece. Fecrati de daha sonra Fecri Kazip, yani yalancı güneş şeklinde tanımlıyor. Haşim'in bu anlamda herhangi bir akıma, Fecrati gibi bir desteğe ihtiyacı yok. Çünkü o bütünüyle kendine yeten gerçekten büyük bir sanatçı. Haşim çerçevesinde biz ne kadar övgülü cümleler kursak bile az kalır diyebiliriz. Haşim hak eden bir sanatçı.
Evet, karanfil şiiri var.
Evet.
Biliyorsunuz. Yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil. Ruhum acısından bunu bildi. Düştükçe vurulmuş gibi yer yer kızgın kokusundan kelebekler, gönlüm ona pervane kesildi.
Evet.
Bu da yine bilindik bir şiiri Ahmet Haşim.
Haşim'in şöyle bir şansı da var. Mesela karanfil şiirini yazdı diyelim. O onlu yıllarda şiire gerçekten değer verilen bir ortam söz konusu. Şöyle ki, Haşim bu şiiri yazdı diyelim. Dergide yayınlamış da olabilir, yayınlamamış da olabilir. Bir arkadaşına okuyor. O onu temize çekiyor. Onun arkadaşı bu şiiri ezberliyor. O bir toplulukta okuyor. Sadece Haşim için değil, o dönemdeki bütün şairler için. Mesela Akif için de, Tevfik Fikret için de, Cenap Şahabettin için de, Yahya Kemal için de geçerli bu. Yani dilden dile yayılan, kulaktan kulağa yayılan ve işte yeni şiiri buymuş diye çeşitli ortamlarda okunan bir neslin, dönemin şairi Haşim. Diyelim ki karanfil şiirini yazmış. Bak şöyle şöyle demiş. Yani böyle bir ortamı Türk şiiri bir daha yakalayamadı.
Evet, aslında hani iç dünyasını yansıtan bir şair Ahmet Haşim. Elbette ki
hayatıyla çok bağlantısı var bu iç dünya yansıtma meselesi. Haşim'in şiiri çerçevesinde sıkça telaffuz edilir. Bir gurbet şairi diyebiliriz biz Haşim için. Çünkü Bağdat'ta doğmuş ve İstanbul'a gelmiştir. Küçük yaşta annesini kaybetmiştir. Bu acıdan hayatı boyunca çıkamamıştır. Mesela yaptığı her işte yani temelde onu yönlendiren çocukluğunda yaşadığı bu acı dolu olaydır. küçük yaşta annesiz kaldığı gibi işte yatılı okuyor daha sonra.
İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde. Zaten o yıllarda lisede başlıyor.
Tabii ki yatılı okuyor. Evet. Yani aslında babasından da uzun süre ayrı kalıyor. Bu dünya belki onu şiire itiyor. Şiirinin dünyasını, psikolojisini oluşturuyor. Hayatı boyunca da bundan çıkamıyor. Aslında her şair şiirinde bir ölçüde kendini yansıtır. Yani bu kaçınılmaz bir şeydir. Bir başkasını anlatsa da, toplumunu anlatsa da, çeşitli karakterleri konuştursa da, konuşturduğu, anlattığı her şeyde muhakkak kendisinden bir parça vardır. Haşim'in temel olayı da bu gurbet meselesi.
Yani dış dünya Haşim'in hayal dünyasının en güzel renklerine bürünerek şiirlerine yansıttığı yerdir şiiri. Evet. Değil mi?
Bu onun sanatçı yeteneği. Sanatçı yeteneği.
Evet. Yani sanatçı yeteneğiyle bizlere güzel eserler bırakmış aslında. Çok güzel şiirler bırakmış.
Kesinlikle.
Düz yazıları öyle.
Mesela şöyle bir şeyle kapatalım programımızı isterseniz. Evet. Türkçeyi sonradan öğrenen bir şairdir.
Evet, Arapça öğreniyor, evet. Değil mi? Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen bir
edebiyat
şair.
Edebiyat ortamındaki namı Arap Haşim'dir. İstanbul'a geldiğinde Türkçe bilmediği söylenir. Bir yıl Numune-i Terakki diye bir okula gidip Türkçe öğrenmiştir. Daha sonra Galatasaray Lisesi'ne yatılı öğrenci olarak girmiştir. Orada 7-8 yıl okuyor. Ama öyle bir öğreniyor ki bu Türkçeyi. Türk şiirinin, yani dili en rafine biçimde kullanma işinin ustalarından birisine dönüşüyor. Türkçeyi yaşatan sadece Türkçeyi değil, Türkçe ile birlikte o kültürü, zevki, geleneği, göreneği yaşatan en önemli ustalardan birisine dönüşüyor. Arap Haşim lafını çıkaran da Yahya Kemal'dir. Şiirdeki en büyük rakiplerinden veya muarızlarından birisidir. Bu sıfatla Haşim'i anan kişiler onun sanatçı yeteneğiyle, entelektüel kişiliğiyle mücadele edemedikleri vakit buna böyle artık ne diyeceğiz, kural dışı yumruk atma kabiliğinden başvurmuşlardır.
Evet, bugün Ahmet Haşim'i konuştuk. Şiirlerinden söz ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim.
Geldiğiniz için. Şair, yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikteydi. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Burak Hararoğlu sesimizi sizlere ulaştırdı. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Haftaya yine bizler burada olacağız diyoruz. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Edebiyat dünyamızdan.